Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Bahçemizdeki o yuvarlak tahta masada, kağıtlarıma mükemmel gölgelik veren kocaman bir şemsiye ile, buzlu limonatalarımızın şıngırtısıyla aşağıdaki dev kayalara hafif hafif çarpan ve çok uzak olmayan dalgaların sesiyle ve arka fonda bazı komşu evlerden gelen sürekli yeniden çalan popüler şarkılar karışımının boğuk cızırtısıyla geçen o saatler, bunların hepsinin sonsuza dek damgasını vurduğu o sabahlarda ettiğim tek dua zaman dursun diyeydi. O yaz hiç bitmesin, Oliver hiç gitmesin. Sürekli yeniden çalan müzik sonsuza dek çalsın. Böyle küçücük bir şey için dua ediyordum ve başka hiçbir şey istemeyeceğime yemin ediyordum. Ne istiyordum ve ne istediğimi niçin bilmiyordum. Vahşice bir giriş izni vermeye tümüyle hazır olduğum anlarda bile. Belki de istediğim en azından onun bana hiçbir sorunum olmadığını, en az kendi yaşımdaki gençler kadar insan olduğumu söylemesiydi. O zaman tatmin olur ve ondan böyle kolayca ayaklar altına aldığım onurumu eğilip yerden kaldırmasından başka bir şey istemezdim. Ben Glaukus'tum, o Diomedes. Erkeklerin dünyasına ait adı konmamış bir inanç gereği ben altın zırhımı verip onun bronz zırhını alıyordum. Adil bir alışveriş. Pazarlık eden de yok, cimrilikten ya da savurganlıktan söz eden de. Dostluk sözcüğü geldi aklıma. Ama herkes tarafından bilindiği şekliyle dostluk hiç ilgimi çekmeyen, yabancı, ekilmemiş toprak gibi bir şeydi. Oysa benim onun taksiden inmesinden Roma'da vedalaşmamıza dek hep istediğim şey, belki de bütün insanların birbirinden istediği, yaşamı yaşanabilir kılan şeydi. Bunun ilk önce ondan gelmesi gerekirdi. Sonra belki benden. Bir insan diğerine tam anlamıyla vurulmuşsa, diğeri de ister istemez vurulmuş olsa gerektir diyen bir yasa vardır bir yerde. Amor quia nullo, amauta amar perdona. Seven hiç kimseyi sevilmekten dışlamayan aşk. Francesca'nın Inferno'daki sözleri. Bekle ve umutlu ol. Ben umutluydum. Fakat istediğim şey hep buydu belki de. Sonsuza dek beklemek. Sabahları yuvarlak masada oturup uyarlamalar üzerinde çalışırken hedeflediğim şey onun arkadaşlığı değildi. Herhangi bir şey değildi. Sadece başımı kaldırıp bakınca orada onu, güneş kremini, hasır şapkayı, kırmızı mayoyu, limonatayı görmekti. Başımı kaldırıp seni görmek Oliver. Çünkü başımı kaldırıp baktığımda senin artık orada olmayacağın gün çok yakında gelecek. Seven hiç kimseyi sevilmekten dışlamayan aşk. Ne güzel bir varsayım değil mi? Gerçekten seviyorsanız, yoğunsa duygularınız, çok yoğun, bir şekilde sevdiğinize de geçmez mi bu enerji? Onu da sizi sever kılmaya yeter mi bu akım, çekim ya da siz adına ne derseniz? Aynı yoğunlukta mı olur karşılığı? Birleştirir mi elleri ve gönülleri? Birleştirmesi şart mı peki? Sadece beklemek ve umut etmek de aşka dair değil mi zaten? Belki de aşkın en yoğun olduğu anlar değil mi? O her bakışın, her kelimenin, her küçük hareketin binlerce anlama geldiği hayalle karışık beklenti anları. Bir büyük şair demiş, vardır bir bildiği. Dante, ölümsüz eseri İlahi Komedya'nın Inferno yani Cehennem bölümünde Francesca'ya söyletmiş bu cümleyi. Mısır doğumlu, yarı İtalyan-Amerikalı yazar Andre Aciman da almış koymuş o çok sevilen, neredeyse bir kült roman haline gelen eseri Adınla Çağır Beni'ye. Ben bu cümlenin geçtiği bölümü pek sevmişim, alıntılayıp açmışım ben okurumun yeni bölümünü. Aşıklarla okurlara ve tabii dinleyicilere de hani bana, hani bana demek kalmış işte. Evet efendim, bu bölümde bolca aşktan, tutkudan, saplantılarımızdan, hayallerimizden, yarım kalmış hikayelerimizden konuşacağız. Kelimelerin sırtına atlayıp duyguların diyarında oradan oraya savrulacağız. Bize bu yolda Andre Aciman önderlik edecek ama aslında her iyi romanın sonunda olduğu gibi kendimize çıkacak yol. Nazikçe elimizden tutup bizi içimize döndürecek Aciman. Dünyanın bir köşesinden öbürüne savrulup duran hayatının ona kattığı zarafet ve donanımla hiç hissettirmeden tüm sanat dallarının büyüsüyle sarıp sarmaladığı anlatısını biraz da bizim hikayemiz kılacak. Hazır mısınız bu müthiş yolculuğa? Ön yargılarınızı, korkularınızı, sert ve ters köşelerinizi bırakın bir tarafa. Edebiyat sevgimiz ve içten duygularımız yeter bize. Bir onları alın yanınıza. Siz hazırsanız biz de hazırız. Karşımda, diğer mikrofonda, Adınla Çağır Beni'nin Elios'unu sanki yakından tanıdığı bir dost gibi benimsemiş, romana büyük bir aşkla bağlı olan çok değerli bir yazar ve benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Karin Karakaşlı. Onun sesindeki heyecan ve sevgi size de bulaşsın. Hadi başlıyoruz.
Adınla Çağır Beni'yi konuşacağız ama önce kendini hiçbir yere tam ait hissetmeyen bir yazarımız var. Biraz ondan konuşarak başlayalım istiyorum. Andre Acıman, Mısır'da azınlık olarak yaşayan Seferat Yahudisi bir aileden geliyor. Ve anılarını değil sadece mal varlıklarını da bırakarak gitmek zorunda kalıyorlar bir süre direnmelerine rağmen. Aslında bu arada babası da Türkiye doğumlu falan. Sence bütün bunları da düşünürsek, bu kendini hiçbir yere ait hissetmeme mevzunu da düşünürsek nasıl biri Acıman ve nasıl bir yazar, bu anlamda yazarlığına nasıl etkisi var bu yaşadıklarının?
Bütün yazarlar için söyleyemeyiz tabii ama özlü sözü bir olma gibi bende bir açıkçası duygu uyandırıyor. Külliyatını da o anlamda varyasyonlar gibi görüyorum. Müziğe de çok yakın durduğu için. Yani kendisine mesele ettiği, meram anlatmak istediği bir şeyler var. Ve farklı türler denese de roman, deneme, akademisyen yanı da çok baskın. Aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bir ana ezgiyi, melodiyi sanki hep yakalıyorsun ve onun ekseninde en iyi anlatacağını düşündüğü, belki haddimi aşarak bunun için doğduğunu düşündüğü, bunu kendisinin anlatması gerektiğini düşündüğü bir şeyleri anlatıyor. Onun içerisinde de aidiyetsizlik aslında önemli yer tutuyor tabii. Klasik anlamda bir aidiyetsizlik değil, yani hani zorunlu sürgünlerle sadece belli bir yerlere gitmek, oradaki hayat mücadelesi, yeni yurt edinme diye sınırlayamayacağım. Harvard Meydanı'nda bir Kalaşnikov karakteri. Misal, evet, bu anlamda daha ziyade zorunlu sürgün ve oradaki yeni aidiyetler üzerinden debelenen belki bir karakter. Ama onun dışında aslında sürgün olma halini ulus devletlerin, aileden gelen kimliklerin ötesinde kendi ruhunda bir gönüllü bitmez yolculuğa dönüştürme hali var gibi geliyor. Zaten sadece tek bir yere ait olmak, orada bir hikayeyi tamamlamak ya da tek bir yerde parçalanmak diye bir şey söz konusu değil. Ve parçalandığım oranda her yerde aslında olup onları yan yana getirdiğimde ben olacağım. Kendimi kaybettiğim ya da bulduğum noktalarda. Ve bu anlamda çok farklı topraklar, çok farklı mekanlar aslında benim vatanım olacak. Ülkeyle sınırlamıyor, şehirle sınırlamıyor. Anılarımızın oluşturduğu yerleri sanki böyle mabetler dediği o mihenk taşları yapıyor. Oralardan. Yani nerede hikayeni kuruyorsan, dediğim gibi nerede parçalanıyorsan, nerede birleşiyorsan oradan kendisine bir yol çıkarıyor. Bu yollar istikametli olmuyor her seferinde, daha çok döngüsel olabiliyor zamanda da olduğu gibi. Bendeki hisleri aslında bu. Kendisi de isminden başlayarak bütün bir aile hikayesini bildiğim kadarıyla bu minval kuruyor. Yani hani baba tarafı Türkiyeli ama Türk değil. İngiliz okullarına gitmiş Mısır'da. Afrika kıtası Afrikalı değil.
Bir süre kendini Fransız sanıyormuş hatta.
Tabii Fransızca ana dili ama öte yandan Ladino tabii konuşuluyor evde. Aile İtalya'ya geçiyor. İtalyan değil ama İtalyanca da hayatının bir parçası. Amerikalı hiç değil. İsmiyle dalga geçiyor. Andrew da olabilir. Andrea mı diyeceğiz? Andrea hangi vurgusu? Aksanlı vesaire diye. Ve bütün bunları hani o kabullenişi ve sunma hali aslında hepimize de hikayelerine eklemlenme alanı veriyor. Benim için büyüleyici olan kısmı da o. Bize de boşluk veriyor. Her yazar bu kadar gönlü cömert olmaz o anlamda. O nedenle çok büyüleyici buluyorum açıkçası bütün anlatısını.
Bir de sanki iyi insanları karakterleri olarak seçiyor. Herkes nazik. Yani bilmiyorum, ben iki romanını okudum. Harvard Meydanı'nı okumadım. Hep böyle bir şeylik var. Birbirine karşı bir anlayış duygusu hakim, değil mi?
Hakikaten öyle. Ya bu iyilik de anladığım kadarıyla derdi olan meselelerden biri. İnsanlar kusursuz olduğundan değil ama iyi olma gayreti içindeler. İyiliğin de böyle hani verili, hiç sorgulanmayan bir vasıf hali yok. Yani hani kerelerce sınanıyorsun, günlük hayat o anlamda büyük bir imtihan ve onun içerisinde İyi olmaya gayret ediyorsun, iyi kalmaya gayret ediyorsun. Başkasında gördüğün iyiliği, şefkati, nezaketi, hem arama hem bulma noktasında. Bir farkında oluyorsun yani bunun o kadar da kolay bulunur bir şey olmadığın noktasında. Çok haşin şeyler oluyor ama insanlar birbirini anlıyorlar, anlamaya çalışıyorlar sadece kendilerinde kalmayıp. O naifliği de çok sevdim açıkçası. Yani evet. Çok ihtiyaç duyduğumuz da bir şey olduğundan.
Evet, kesinlikle öyle. İnsana iyi gelen yanlarından biri de Acıman'ın edebiyatının sanki biraz da bu gibi.
Andre Acıman kendi deyimiyle kendine kağıt kalemden yuva kurmuş bir yazar. Çünkü dedik ya, hiçbir yerde kendini evinde hissedemiyor. Hoş, yine onun sözleriyle, kağıt kalem de pek güvenli bir liman değil. Malum, her an buruşturulup çöpe atılabilir. Ona bu güvensizlik hissini veren yaşamı 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde başlıyor. Babası Türkiye doğumlu ama Mısır'a göçmüş bir Sefarat Yahudisi. Annesi ise İtalyan asıllı. Büyüdüğü evde Fransızca konuşuluyor ama çevresinde duyduğu diller çeşitli. İtalyanca, Ladino, Rumca ve Arapça. Kökleri yüzünden hiçbir zaman Mısır vatandaşlığına geçemeyen ailenin bir örgü fabrikası var ve halleri vakitleri epeyce yerinde. İngiliz okuluna gitmeye başlayınca Acıman'ın geniş dil skalasına İngilizce de ekleniyor. Sınıfındaki tek Yahudi çocuk olarak kendini hep yalnız hissediyor Andre. Aslında dindar biri değil o. İskenderiye'nin çeşitli din, dil ve ırktan oluşan ahalisinin içinden yürürken her ıssız sokakta takip ediliyormuş, parmakla gösterilip saldırıya uğrayacakmış gibi bir tekinsizlik hissiyle geçiyor çocukluğu. Dışlanmanın, itilmenin ne demek olduğunu daha o küçük yaşlarında öğreniyor. 1956 yılında yaşanan Süveyş krizi sonrasında gerçekleşen Mısır'dan büyük kaçışa direniyor ailesi. Mal varlıklarını ve kurulu düzenlerini bırakmak istemiyorlar tüm bu savaş şartlarına rağmen. Zengin bir aile onlar ne de olsa. Ama 1965'te Mısır'la İsrail arasındaki tansiyon iyice yükselince onlar da terk ediyorlar ülkeyi mecburen. Çünkü artık küçük Andre'nin içinde hissettiği o tekinsizlik hissi dayanılmayacak boyuta gelmiş. Yolda hakaret edenlerden tutun da taşlayanlara kadar her türlü şiddet var İskenderiye'nin sokaklarında. Babası ailenin İtalyan vatandaşlığını sağladıktan sonra annesi ve Andre Roma'ya taşınıyorlar. Babası ise Paris'e. Bu oradan oraya savrulan yollar sonunda 1968'de yeni kıtaya New York'a çıkıyor. Küçüklüğünden beri şiir yazan ve çevresindekilerden bu konuda hep destek gören Andre, 16 yaşındayken birdenbire berbat bir şair olduğunu fark ediyor ve kendi deyimiyle bir adım geri çekilip düz yazıya yöneliyor. Sonra karşılaştırmalı edebiyat ve İngiliz edebiyatı eğitimi alıyor. Yüksek lisansını ve doktorasını da yine karşılaştırmalı edebiyat alanında Harvard Üniversitesi'nde yapıyor. Ve böylece akademik kariyeri başlıyor. Acıman şu anda New York City Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat teorisi ve Marcel Proust dersleri veren bir profesör. Edebiyatın teorisinden yazarlığa geçişi pek de öyle erken bir yaşta olmuyor Acıman'ın. Elbette yazıp yayınlatmadıklarını saymazsak. İçindeki başarısız şairden vazgeçip hissettiği şiiri düz yazılarına aktaran o yeni yetme bayağı bekliyor edebiyat duygusunu gün yüzüne çıkarmak için. Belki de bu gecikmede onun tıpkı kendi gibi başarısız şair olarak tanımladığı iki kişinin etkisi vardır, kim bilir. James Joyce ve Marcel Proust. Çünkü Acıman'a göre onlar da şiiri başaramamış ama manzum edebiyatın tüm araçlarını düz yazıya ahenkle taşımış iki yazar. Bu kadar önemli adamları kendine hedef olarak koyunca insan elini korkak alıştırır ister istemez. İlk kitabını biraz da ısrar üzerine 40 yaşındayken yazmaya başlıyor Acıman. 1995 yılında, yani tam 44 yaşındayken de yayınlanıyor kitap. İlk kitabı bir hatırat. Adı da Mısır'dan Çıkış. Ne yazık ki henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bu eser. Oysa çevrilmiş olsaydı, onun edebiyatına hakim olan köksüzlük duygusunun derinlerine inme şansımız olurdu sanırım. Büyük ilgi görüyor Mısır'dan Çıkış. Lawrence Durrell'ın ölümsüz eseri İskenderiye dörtlüsüyle karşılaştıranlar bile oluyor. Hatta yarattığı sahneleri Marquez'in büyülü dünyasına benzetenler, Chekhov'un öykülerindeki tadı bulanlar da var eleştirmenler arasında. Ve Amerika'da her yıl eserleri ilk kez o yıl okurlarla buluşan 10 yazara verilen Whiting ödülünü kazanıyor Acıman bu eseriyle. Bu ilk kitaptan sonra sürgün ve hafıza kavramları çevresinde dönen denemeler yazmayı sürdüren ve bunları kitaplaştıran Acıman'ın Marcel Proust konusundaki bilgisini paylaştığı 2004 yılında yayımlanan kitabı Proust Projesi de çok ilgi gören eserlerinden oluyor. İlk kurgu denemesi ise ancak bundan 3 yıl sonra 2007'de geliyor. O da bir ilk roman olarak beklenenden çok daha olgun bir edebiyat dili taşıyor. Ve eşcinsel edebiyatı alanında Lambda ödülüne layık görülüyor. Evet, bizim romanımızdan söz ediyoruz. Adınla Çağır Beni de.
Adınla Çağır Beni, aşkın, tutkunun, belki de saplantının da romanı diyebiliriz sanki. Bu kavramların romandaki yerleri hakkında neler düşünüyorsun?
Ben aşkın bu kadar aslında bir kişiye dönük dediğin o saplantılı hali içerisinde günün sonunda insanın kendisi olma haliyle o büyük muamma, o büyük bilmeceye dönük kısmının iç içe işlenmesini bu kadar derin ilk kez tanık oldum. Yani bir yanıyla evet nesnesi ve öznesi olarak tabii aşkın karşı taraftaki karşılığı var. Elio için bu Oliver. Ama Oliver yani hani adınla çağır beni başlığını taşıyan bir kitaptan bahsediyoruz. Şimdi en aşkın aşklarda ne olur? Karşımızdaki kişiye onun ismini söylemekten büyük keyif alırız. O isim birdenbire bütün isimler içerisinde bambaşka bir anlam taşır. Dünyanın en sıradan ismi de olsa o biricikleşir, hı hı, vurgumuzla. Yetinmeyiz hadi kişisel hani bir dil oluştururken, evet, lakaplarımız olur. Ben kimseyi adımla çağırmadım ama. Yani.
Evet, bu da konuşulması gerekenlerden biri sorularımın arasındaydı. Evet, gelelim buraya, ilginç.
Ve hani kıskanmakla gıpta işte imrenmek arası gittim hani yazar olarak. Hani bunu nasıl düşündü bir beyin? Yaşadı mı? Yani kendi ismiyle sesleneceksin karşındakine. Onu kendine okulacaksın. Birbirileşeceksin aslında. Ama hani bu denli kaybolmaktan korkmayacaksın. Çünkü tam bu hani kaynaşmanın bütün sınırların fiziksel, ruhsal, zihinsel. Hı hı. Yani kaç tane işte boyutumuz varsa birbirinin içine geçmesi içerisinden ve tam da o sayede aslında kendin olacaksın. Ve bunun için zaten karşındakine müteşekkir olacaksın. Günün sonunda aslında en çok hatırladığın kendi ismin olacak. Çünkü sana senin ismini de unutturan bir dünyada yaşıyoruz. O kısmı inanılmaz yenilikçi geldi. Çok çarptı. Hiç mi aşk hikayesi anlatılmıyor? Dünyada hani hiç mi büyüleyici bir film, bir hikaye yok? Sürüyle. Ama hani günün sonunda bende kalmasının en büyük meselelerinden biri hani işimin bitmemesi. Bir farklı zamanda başka bir Karin olarak okuduğumda bambaşka yerlerine takılacağını bilmem ve dediğim gibi yani bana kendime dair de eklemlenebileceğim o koca alanı tanıması. Hı hı. Hayatın içinden de böyle şeyler vardır ya, belli anlar zaten hani onları biz anı kılarız, hı hı, seçeriz. Hayata öykünen bir edebiyat yani hani zamanı kullanımı, ben bunu anlatacağım, başı ve sonuyla budur diye bir hali yok. Yani arada yıllar geçiyor, yıllar işte iki sayfaya ya sığmış ya sığmamış. Bütün bir yazı bir karakterden dinliyorsun. Aslında 17 yaşta yaşanmış bir şeyin üstüne 37 yaşta bir genç adamın hatırlama hali üzerinden. Dolayısıyla aslında hafıza ve zamanla da en az aşk kadar derdi olan bir roman.
Kesinlikle. Zamanla, yaşanmamışlıklarla, eksikliklerle ama yaşanmamışla rağmen bir hayatı onun üstüne kurmakla da ilgili bir şey değil mi? Çok çok ilginç bir yerden yakalamış gerçekten.
Ve inanılmaz orada yani hayallere verilen pay, en son hani çocuklukta bize bu kadar hayal kurma hakkı tanınır. Hayallerin hatırlanma, anıların düşlenmesi diye kurduğum bir şey var. Hmm. Anı da organik değil. Hmm. Anı ve hayal birbirinin içine geçiyor. Normalde anıyı hatırlarız, işte hayali de düşleriz. Burada ikisi yer değiştirebiliyorlar ve Elio'nun kendi kafasında kurduğu ve 20 yıl içinde büyüttüğü aşkın Oliver'le birebir yaşadığından ya da işte Bul Beni de Michelle'le yaşadığı diğer aşktan daha az değerli bir yanı yok. Yoksa aslında bir insanın zihninin içinde bu denli olmak hepimizi boğmalı. Bana ne Elio'nun ne düşündüğünden günün sonunda yaşadıklarıdır esas olan da diyebiliriz. O açıdan bakıldığında çok kırık bir aşk hikayesi yani. Evet. Ama öyle değil.
Kısa süren bir şey aslında.
Yani o 20 yılı da o aşkın parçası kabul ediyor. Sen kendi içinde onu yaşatırken, sadece hatırlarken değil, onunla beraber başkalarına doğru giderken, ondan bağımsız o hayatı sürerken, özlerken, unuturken, isyan ederken, tekrar barışırken, aslında o aşkı da peşin sıra sürüklüyorsun ve dediğin gibi yaşanmamışlıklar da yaşanmışlıktan bile daha fazla yer tutabiliyor. İşte Oliver'in koma hayatı dediği 1-20 yıl ya da paralel hayat denilen ve onların da hakkını veriyor yazar.
Evet, kesinlikle.
Hayatımızda iz bırakan o ilk kişinin anıları bazen bir ömür boyu silinmez, öyle değil mi? Başkaları gelir, kimileri gider, kimileri kalır. Ama o ilk iz hep oradadır. Hatta bazıları için her yeni aşk macerası biraz da o ilk hikayedir. Bir gölge gibi izler aşık olanı. Yeni aşklarda hep tekrar tekrar gösterir suretini, rüzgarını estirir. İşte Adınla Çağır Beni'nin anlatıcısı Elio da 17 yaşında aşkla tanışmasını sağlayan Oliver'ı böyle taşıyacaktır peşi sıra bütün hayatı boyunca. Birbirlerini ve Elio'nun kendini keşfettiği o yazı bize anlatırken her bir detayı hatırlayacak, her detayı sevdiğinin gölgesinde eritecek ve yaşamının geri kalanında da beraberinde sürükleyecektir.
Romanın ana karakterlerinden biri ve anlatıcımız Elio, 17 yaşında bir ergen aslında. Diğeri de Oliver. O da Elio'nun babasının asistanı ve Elio'dan bayağı yaş olarak hani 7-8 yaş büyüktü yanılmıyorsam. Bir röportajında Acıman şey demiş, sıradan aşklar ilgimi çekmiyor. Yani ben ilişkide bir tansiyon olmasından yanayım demiş. Bu ilişkide de bir tansiyon var. Sadece bir yaş farkı ya da asistanlık biri babasının asistanı olması değil, aynı zamanda bir kendi cinsinden birine aşık olmak ve kendi cinsinden birine karşı arzu duymak da Elio'nun kafasını karıştıranlardan biri. Sen bu açıdan nasıl görüyorsun romanı? Bir de ben biraz da kafa karışıklığının da romanı gibi geliyor bana Adınla Çağır Beni. Yani o ilk cinsel keşif, cinselliğin keşfi, aynı zamanda cinselliği kendi cinsinden birinde keşfetmek falan. Yani bir karışıklık da var değil mi? Bir gençliğin kafa karışıklığı, bir gencin kafasının karışması da var işin içinde.
Romanın zaten hepimizi yani bu yaşadıklarımız Elio'dan çok çok bağımsız olsa da kendi gençliğimize, çocukluğumuza, gençliğimize o anlamda döndüren bir yanı var. Yani ilk iz bırakan ilişkiler, bizi sorgulatan, ne olduğumuzu şaşırdığımız, daha kelimeleri olmadan boyumuzdan büyük yaşadığımız belki bir takım şeyleri hani yerli yerine koyma çabası içerisinde. Elio, Oliver'dan bağımsız zaten işte bir takım yan karakterler, Kiara ve Marta'ya üzerinden hani ya da işte kendi kendini tatmin ederken cinselliğin adlı adını koymaya çalıştığı, bir de üstüne üstlük çok içe kapanık, kendi iç dünyası dışından daha geniş de bir çocuk yani. Bir ergen ama herhangi bir ergen değil o anlamda. Yani akademisyen bir baba, işte çevirmen bir anne, zaten hayattan soyutlanmış, bir yaz tatili süresince kalınan tarihi İtalya'da bir villa, böyle bir atmosfer. Ve onun ortasına kendisine taban tabana zıt, görünüşte her şeyden emin, kendini oluşturmuş bir genç erkek geliyor. Şimdi 7-8 yaş nasıl diyelim, 25 ile 32 arasında başkadır ama 17 ile 24 arasında çok dramatik ve onun hissettirilişi de muazzam bu noktada. Sürekli Elio'nun gözünden tabii Oliver'a bakarken, Oliver'ın bu her şeyden emin, varlığıyla huzur içindeki hali, biraz da böyle işte o Hollywoodvari, yıldızvari hali. Tamam, bir yandan hani Elio öyle istediği için bizi büyülüyor. Bir yandan hani sinir de olabiliyorsun. Ama da yani kasıntı bu, işte bir daha sonra deyip basıp giden, yok işte havalı havalı, her zaman ne yapacağını bilen, her ortama çok rahat uyum sağlayabilen diye. Sonra o yanılsamayı görmek tabii çok çarpıcı. Yani Oliver'in aslında Elio'dan dahi daha çekingen, Elio kadar kendini oluşturamamış, Elio dolayısıyla ve yine sayesinde ama hani sarsılan dünyasını görmek, Oliver doğrudan bu kadar az söz alırken üstelik, yani bu bir Elio kitabı, tuhaf bir şekilde Bul Beni de Oliver'ın kitabı değil aynı zamanda ki yani onu da konuşuruz. O cinsellik içinde ama beni inan sevişme sahneleri ya da işte kendi cinsinden olana çekim ötesinde daha da sarsan, mahrem duygusunu yaratan kısmı Elio'nun kendisiyle kaldığı zamanlarda yaşadıklarına dair Andrea Acıman'ın bizi dahil etme hali oldu. Yani bütün bu mastürbasyon sahnelerinden hani yani zihninin içine kadar, zihninin içi ve Hani bedeninin içi her bir yer alanda. Kimi zaman okuyucuyu filmde de aslında izleyiciyi dikizleyen pozisyonunda bırakan.
Bırakıyor, evet.
Bilmiyorum katılır mısın?
Katılıyorum kesinlikle.
Böyle kala kaldım, bu kadarını aslında bilmeme hakkım var
hafif
mı?
Hafif bir rahatsızlık hissettiren,
evet.
Değil mi?
Evet. Evet, ki hani o gösterilen
filmde
şeyin
daha çok oluyor tabii bu.
Pornografisinden vesaire değil, hiç ilgisi yok.
Değil, kesinlikle.
Tam anlamıyla ama hani ya bu çocuğun çok mu hani özeline...
Mahremine girdik.
Evet, gerçekten bu duyguyu yaratan bir hal. Tabii yani filmde Timothée Chalamet'in de o yarattığı
çok başarılıydı.
İnanılmaz
bence,
bir şey
çok.
Yani.
Tipi de yani karaktere her çok şeyiyle. Uymuş her şeyiyle.
O duygu çok çarptı beni. Ve hani Elio'ya bir kurgu karakter olarak bakamadığım gibi yani çok müteşekkirim. Bana hani bu kadar açılmış hayatımda kim var diye de sorgulattı. Ve hani kendi anılarımın bir parçası olarak görüyorum. Yani bir kurgu karakter olarak göremiyorum onu.
Bu çok büyük başarı Acıman açısından.
Gerçekten öyle ve şey duygusunu da tazeliyor Deniz. Hani iyi ki içimizden biri bu hikayeyi yazmış. Tamam, ben isterdim yazabilmiş olmayı. Hani insani bencillik öyle bir şey. Ama bu Andre Acıman'a hani...
Nasip olmuş.
Gerçekten öyle. Çünkü hani ona verilmiş gibi, anlatabiliyor muyum? Ve bunun yazılmış olması beni edebiyat ve sanat açısından o kadar umutlandıran bir şey ki. Yani hayatın karşısına eğer gelecekse tam da zaten sanki böyle gelmeliydi. Bu kadar tamamlayıcı olmalıydı. Bu kadar hayatın muhteşemliğine işte denk, onun şaşırtıcılığına karşılık gelebilen güçte olmalıydı. Ki daha hani dilden vesaire hiç bahsetmiyorum.
Evet. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Ama gerçekten bir ergenin beyninin kıvrımlarına ve arzularının kıvrımlarına, kendini keşfinin kıvrımlarına giren bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle ben de aynı hisler içindeyim. Aslında burada biraz da sanki Oliver, Elio'nun rol modeli gibi de. Yani aslında onun o açıklığını, başta hissettiği açıklığını da seviyor. Bu daha sonra meselesi. Biraz sonra görüşürüz gibi bir later diyor. Hı-hı. Hani mesela roman öyle başlıyor zaten. Yani aslında önce biraz gıcık da oluyor onun o kendine güvenine. Kendisi öyle değil ya. Bence zaten romanın bu kelimelerle yaptığı oyunda bir adından başlayarak adınla çağır beni. Bence romanın temel direklerinden biri. Bence bir temel direği de sanki ikisinin arasındaki dinamiği anlatmak açısından o later. Yani daha sonra görüşürüz. Çünkü orada Elio'nun Oliver'a bakışı, Oliver'ın kendini göstermek istediği biçim, babanın aslında utangaç olduğu için böyle yapıyor saptaması falan, değil mi? Yani bu kelime oyunları bize aslında romanın direklerini de, temel direklerini de gösteriyor biraz.
Kesinlikle. Bu later'a zaten hani Oliver'ın söyleme şekli ama Elio'nun hani onda bulduğu çeşit çeşit haller. Her söylendiğinde başka bir şeye dönüşmesi. Sonra işte daha sonra değilse ne zaman diye başka bir versiyonuyla hani karşımıza çıkması. Ve garip bir şekilde bu later aynı zamanda hani Acıman'ın hep o dediğimiz zamanla olan meselesi açısından düşünüldüğünde de çok ironik. Trajikomik bir hal de alıyor. Yani 20 yıl yeterince geç mi? Hani birbirini, evet, bulmak.
Evet.
Tamam hani adınla seslendin ama adlı adını da koymak. Hani yaşadığın şeyin kıymetini teslim etmek. Artık başka tür yapamamak. Bu hayatta, bu evrende verileni birbiriyle yaşama adına. Elio'nun belli bir yerde arkadaşım diye başlayıp hani arkadaşım, kardeşim, babam, oğlum, kocam, sevgilim diye sıraladığı bir şey var. Hani silsile. Aşkta yani ne kadar da tutkun olsak hepsini bir insana kolay kolay söyleyemeyiz. Zaten hani Acıman açısından bakıldığında çok da riskli yani hani. Kimi yerde işte ensest diye vurgulanabilecek, sapıklık kabul edilebilecek sığ baktığında haller de var. O bunları aşkın kapsayıcılığı içinde rollerin her an dönüşümü ve bir insanın varoluşunu artık o varlığın kendisinin her şey olabilme hali olarak giriyor. O anlamda Elio ve Oliver'in hani Yahudiliğine yapılan vurguda mesela alışılageldik, evet, bir Yahudilik ya da işte ortak kimlik geçmiş vurgusu değil. Başka bir bağ, sadece hani sanki hikayeni başlattığını düşündüğün, seni iliğinden bildiğini, kimi yerde seni senden daha iyi bildiğini hissettiğin insana dönük, diğerlerinden farklı olma noktasında hani bir kod kelimeye dönüşüyor. Elio böyle totemlere, sığınaklara vesaire de açık bir oğlan olduğu için aslında bir ömürlük oyun arkadaşı gibi de görüyorum o açıdan Oliver'i onu.
Evet, evet. Bazen uzaktan da olsa oynamayı sürdürdüğü bir oyun arkadaşı.
15 dakika önce tam bir azap halindeydim. Cesaretim tümüyle yok olmuş, tüm duygularım yaralanmış, ayaklar altına alınmış, Mafalda'nın havanındaki gibi ezilmiş, sonunda hepsi toz haline gelmişti. Ve korkuyla öfkeyi ya da sadece bir arzu kıpırtısını birbirinden ayıramıyordu. Fakat o anda sevinçle beklenecek bir şey vardı. Artık elimizdeki kartları masaya açtığımız o anda gizlilik, utanç gitmiş, fakat onlarla birlikte haftalardır her şeyi canlı tutan, o konuşulmayan bir damla umut da yok olmuştu. Artık moralimi sadece manzara ve güzel hava yüksek tutabilirdi. Günün o saatinde tümüyle bizim olan ve güneşin gölgesiz yerlere vurmaya başladığı bomboş köy yolunda birlikte bisiklet sürmekti. Peşimden gelmesini söyledim. Çoğu turistin ve yabancının hiç görmediği bir yer gösterecektim ona. "Eğer vaktim varsa," diye ekledim. Bu kez ısrarcı olmak istemiyordum. "Vaktim var." Bu sözcükler ses tonundaki kayıtsız kıvraklıkla söylenmişti. Sanki sözlerimdeki abartılı nezaketi biraz komik bulmuş gibi. Ama bu hali hazırda var olan konuyu tartışmamak için verilmiş küçük bir ödündü belki de. Ana yoldan sapıp uçurumun kenarına yöneldik. "Burası," dedim onun ilgisini canlı tutmayı amaçlayan bir başlangıç yaparak, "Monet'in resim yapmaya geldiği yer." Çalılıkların arasından ince bodur palmiyeler ve yumru yumru zeytin ağaçları sivrilmişti. Sonra ağaçların ötesinde, uçurumun en kenarına doğru giden bir yokuşun üzerinde, deniz çamlarının kısmen gölgelediği küçük bir tepe vardı. Bisikletimi ağaçlardan birine dayadım. Oliver da öyle yaptı. Ve ona karşıdaki taraçayı gösterdim. "Şimdi bir bak," dedim olağanüstü zevkle. Sanki kendi lehime söyleyebileceğim her şeyden daha etkili bir şey ifşa ediyormuşum gibi. Aşağımızda sessiz sakin bir koruluk vardı. Hiçbir yerde ne bir uygarlık belirtisi, ne bir ev, ne bir iskele, ne de bir balıkçı kayığı görünüyordu. Biraz daha uzakta, her zamanki gibi, San Giacomo'nun çan kulesi, gözlerinizi biraz zorlarsanız, neğenin silüeti, biraz daha zorlarsanız, bizim eve benzeyen bir şey vardı. Ve komşu villalar. Bimini'nin oturduğu villa ve Moreski ailesininki. Oliver'ın muhtemelen iki kızıyla da yattığı Moreskilerin. Ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi? Kim bilir? Bu noktadan sonra kimin umurunda? "Burası benim yerim. Yalnızca benim. Kitap okumak için buraya gelirim. Burada okuduğum kitapların sayısını bilmiyorum. Yalnız kalmayı seviyor musun?" diye sordu. "Hayır, kimse yalnız kalmayı sevmez. Ama yalnızlıkla yaşamayı öğrendim." "Sen her zaman böyle bilge misin?" diye sordu. Benimle konuşmaya lütfen tenezzül eder ve konferans çekermişçesine bir tonda konuşmaya başlayıp da sonrasında daha çok dışarı çıkmam, daha çok arkadaş edinmem ve arkadaş edindikten sonra da onlara karşı bencilce davranmamam gerektiğini söyleyen diğerlerine mi katılacaktı? Yoksa bu onun ailenin deli doktoru, part-time arkadaşı rolünün bir girizgahı mıydı? Yoksa yine tümüyle yanlış mı anlıyordum onu? "Bilge falan değilim. Dedim sana ben bir şey bilmiyorum. Sadece kitapları ve sözcüklerin nasıl yan yana dizileceğini bilirim. Ama bu benim için en önemli şeyler hakkında konuşmayı biliyor olduğum anlamına gelmez." "Ama şu anda yapıyorsun bunu bir şekilde." "Evet, bir şekilde. Ben her şeyi daima böyle söylerim işte. Bir şekilde."
Aslında babanın da hem onların dostluğunda hem de Elio'nun karakterinin gelişiminin üzerinde sanki anneden daha çok etkisi varmış gibi hissetmiştim ben romanı okurken. Filmde de biraz öyle, anne biraz daha geri planda sanki. Biraz baba karakterinden de o yüzden konuşalım istiyorum.
Seve seve, yani o nokta bilmiyorum, Acıman'ın hani çok röportaj gibi değil de tanışsan otursan hani ayaklarını şöyle çekip hani bir ev ortamında konuşma imkanın olsa sormak istediğim meselelerden biri olurdu. Genelde kadın, özelde ise anne bir hayli arka planda, bütün bir külliyatta. Yani hani bağı, kuşakları, ki kuşaklar da bence bir meselesi. Baba ve oğul, baba ve kız, yani böyle bir tercihi var.
Bu ya, Beni de Miranda'nın babasıyla ilişkisi,
kesinlikle,
değil mi?
Belki onu daha iyi anlatabileceğini düşündüğü için. Anne filmde bence yönetmen inisiyatifiyle hani o kadar ön plan çıkarılmış. Romanda
Neredeyse de daha da yok.
Daha da yok.
Evet.
Yani romanda bir Vimini karakteri mesela var. 10 yaşındaki öyle. Lösemi çocuk. Hı-hı. Yani çok faniliği de tartıştıran bu anlamda bir yanı var. Hani ondaki bir takım diyaloglar alınıp aslında Anella karakterine konmuş. Ya da işte Anella'nın Elio'yu hissetme hali vesaire. Ama esas odak tabii baba. Ve baba o sırada yani... Bir yandan oğluna sadece yaşananın biricikliğini hatırlatması ve mutluluk oranında hani kedere de sahip çıkılması, acının hakkı verildiğinde aslında bir hikayenin de senin bir parçana dönüşmesi konusunda artık vaaz diyebileceğim bir konuşma yaparken.
Müthiş bir konuşma bence.
İnanılmaz bir şey tabii. Elio'nun oluşumunda da hani ne kadar etkin bir rolü olduğunu, nasıl bir alan tanıdığını görüyoruz. Elio'nun biraz sıra dışılığı tabii o yeşermesine imkan tanınan
alandan. O aileden kaynaklanıyor.
Onun karşısında işte zavallı Elio, Oliver'in tek bir cümlesi var babaya dair, hani sen çok şanslısın, benimki beni ıslah evine koyardı diye. Ama hani daha bugün olmuş, bul beni sonrasında da biz Oliver'in çocukluğuna dair, ailesine dair tek bir bilgi sahibi değiliz.
Evet. Değiliz.
Ve Bulbeni'nin Samuel'le babayla başlaması neredeyse kitabın yani hani 1/3 kapsayacak şekilde. Onun oğlunda öykündüğü demeyeyim yani hani özendiği, gıpta ettiği aşkı Anella'dan boşandıktan sonra Anella'nın işte hatta Alzheimer'la tamamen anılarını da yitirdiği bir dönemde. Oğluna giderken hani bir trende, yol üzerinde bir genç bir kadında Miranda'da yakalayışı. Sonra da Miranda'nın profesör babası üzerinden aslında yaşlılık, yaşlılığın onuru, kimlerden ne hikayeler biriktiğine dair bir çerçeve içinde çerçeve anlatıya dönüşüyor. Elio'yu Oliver'i unutturuyor. Bunu da başarmak büyük bir hikaye.
Evet, evet, devam gerçekten öyle. Bir devam romanında aslında Samuel'le başlaması, yani babayla başlaması. Adını çağır beni de adını bilmiyoruz değil mi biz babanın sanki... Yani Samuel benim aklımda hiç kalmamıştı orada. Onunla başlaması da aslında gerçekten ilginç ve o konuşmayla bir bağlantı yapmamızı sağlıyor. Ben şunu çok düşündüm. O konuşma ve babanın o yaklaşımı, yani acına, kederine zaman tanı ve sahip çık, çok özel bir şey buldunuz birbirinizde. Bunu önemsemesi, çocuğa bunu önemsemesi için bir konuşma yapması... Acaba Elio'nun, tabii burada şu anda çok alta aşağıya iniyoruz. Elio'nun Oliver'ı bu kadar mihenk taşı haline getirmesinde, bu kadar milattan önce milattan sonra gibi yaşamasında bir etken midir?
Yani hem anlaşılma hem onay, sonrasında da kendini kabul açısından mihenk olduğunu düşünüyorum. Elio her şeyi kendi içerisinde yaşadığını düşünürken en önem verdiği karakterlerden biri. Baba hani adını koyuyorsa sahip çıkması için onu bu denli destekliyor. Hatta desteklemek ne kelime, bunu ondan doğrudan talep ediyorsa bunun iz bırakmaması kaçınılmaz. Ara dönemde sonra işte ne oluyorsa tabii diye demem de yine yazarın boşluk bırakmasından. Bul beni açıldığında yani aradan bir 15 yıl geçmiş, Elio işte... Klasik müzikte bir piyanist olmuş, yerleşmiş Avrupa'ya ve babanın oğluyla mesafelendiğini hissetmesine dair böyle bir ince sızısı var. Kaçınılmaz bir şeydir ya yani kendi hayatını kurarken aslında onun bir yanı da ailenden bağımsızlaşmaktır.
Tabii.
Yani ilk adınla çağır beninin Elio'su babasının yörüngesindeki yani
ergendi daha.
Günün sonunda Oliver'ı getiren de o baba, babanın aurası, babanın imkanları vesaire. Sonra aşkta eşitlenmeleri çok tabii çarpıcı yani. Orada iki erkeğin birbirini baba ve oğul olmak dışında yani hani gerçek anlamda aşık olmak üzerinden anlamaları ve belki hani böyle o kadar altı çizilerek denmiyor ama Elio'nun o konuşmayı bu sefer aşık olan babasını gördükten sonra o gözle tekrar bir daha kendini hatırlatmasıdır. Ben böyle bir aşk yaşamadım, ben onu kaçırdım dediği,
evet, daha önceki
ama hiçbir zaman olmadı diye. Öyle bir bütünleşmeyi Samuel de Miranda ile yaşıyor. İşin tuhafı Samuel ile Miranda'nın hikayesi ya da arada Michel denilen işte bu Elio'dan yaşça büyük avukat, ilk kez Oliver'dan sonra iz bırakan sevgili karakterinde birbirinden tamamen bağımsız hikayeler anlatılıyor gibi gözükse de hepsinin günün sonunda Elio ve Oliver'ın yaşadığına dair bir şey söylüyor olması. O anlamda bitmemiş hayatlar, yani hani babanda bitmemiş bir hikaye aslında sende devam ediyor şeklinde giden edebiyattaki keza aynı süreklilik ve aşkın da bin bir çeşidinde aslında sana dair buldun. Sende de diğer hikayelere dağılan şey. Bu süreklilik ve varyasyonlar hali de o anlamda çok biricik. Yani saplantılı bir şekilde Elio ve yani klasikte ne bekledik? Eli de araya inanılmaz iz bırakmış bir film girdikten sonra. Genel beklenti şuydu, yani adınla çağır beni Elio anlatıyor. Bul beni de Oliver anlatacak. Buna direnmesi bir yazarın inanılmaz bir şey.
Hı hı. Sen Bul Beni'yi nasıl bir devam romanı olarak sevdin miydi okurken?
Ben çok etkilendim. Ve Bul Beni'den sonra Adınlı Çağır Beni tekrar okumak, onun eşliğinde okumak inanılmaz geldi. Tutarsızlık, çelişki payları da dahil olmak üzere. Birbirlerini tamamlama tamamlamama halleri. Ve çok çok şaşırdım. Yani hani klasik anlamda baştan sona bir Oliver kitabı beklemiyordum. Yani mutlaka bir ters köşe bekliyordum yazardan. Ama yani baba benim için inanılmaz tabii sürprizdi.
En büyük ters köşe baba herhalde.
Tabii ve babanın hikayesi bitmiyor. Oliver zaten hiç yok. Elio bir yan karaktere dönüyor. Yani ama hani baba oğul yan yana geldiklerinde, işte oğul Miranda'yla babasını gördüğünde ve ondan sonra aradan geçen yılların ardından ilk kez Oliver'la beraber o işte mabet dedikleri son öpüşmelerinin yaşandığı sokakları gösterdiğinde o kendi içinde işte bu çerçeveleri açmaya başladı. Bir yerde de mesela Miranda'nın profesör babası, şimdi hani buraya niye geldik diyor insan ister istemez. Yani hani sen çünkü kendi aşıklarına okur olarak saplantılısın. Hani ne zaman bu Elio ve Oliver'a ne zaman geleceğiz? Yani Miranda yetmedi, bir de Miranda'nın profesör babası ve okuduğu tezlere dair hani inanılmaz iç içe geçmiş bir takım hikayeler anlatılıyor. Zaman, zamanda kaybedilen şeyler. Sonra bakıyorsun onlar aslında Elio ve Oliver'a dair çok şey söylüyor. Ve hepsini kapsayan bir hal istiyor. Yani yaşlılığı da özel olarak kapsamak istediğini düşündüm yani. Ve dediğim gibi bu yaş alan insanın onuru diyeceğim olan şey ve orada birikmiş olan hikayelerin hakkını teslim etmenin önemine dair.
Bu babanın Elio'yla yaptığı, adınla çağır beni de yaptığı konuşmanın öneminden söz ettik. Ben orada şöyle bir şey, o konuşma, özellikle o konuşma özelinde şunu görüyorum, yani gay bir çocuğu olan ailelerin ya da kendinden farklı düşünen, kendinden başka bir çizgide yaşayan ailelerin çocuklarına anlayış göstermeleri ve onları kucaklayıcı ve kapsayıcı olmaları için de bir rehber niteliğinde neredeyse o konuşma. Hatta o sahne yüzünden, filmdeki o sahne yüzünden ya da romandaki o sahne yüzünden ailelerine geyliğini açıklama cesareti bulan gençler geliyorlarmış Andre Acıman'a. Bu açıdan da ben dedik ya biraz önce de karakterler iyi, nazik, anlayışlı. Bu açıdan da bir çeşit, yani yol gösterici olmak için yapmadığına eminim ama bir yol göstericiliği de var sanki.
O işin işte özündeki benim o şefkat dediğim ama alışılageldik aman da bici bici şefkati değil. Yani her şeyiyle olduğu gibi bir insanı görme ve tam da olduğun halinle sen benim kabulümsün deme hali anlamındaki geniş, derin anlamıyla şefkat kısmı yazarda. Keza filmde de yönetmen de Luca Guadagnino'da çok ağır basıyor. O filmin belli sahneleriyle çok açılan genç oldu ve filmin 2 yıllık bir turnesi boyunca bu gençlerin bir kısmı da oyuncularla ve yönetmenle yazarıyla yapılan söyleşilerde bunları aktardılar. Hala da böyle bir büyü devam ediyor ya da işte filmden bir takım video editler yapılıyor. Filmin kendisiyle yarışacak içinde bazı kısa film denemeleri gibi var. Hani hikayelerin dediğim gibi ilham edilmesine olanak sağlayan bir öz o ve tamamen o şefkat kısmından. Klasik anlamda bir gay hikayesi diye Adınla Çağır Beni ya da bir LGBTİ edebiyatın bir parçasıdır demek kitabın kendisinin katmanlarına o anlamda
çok büyük
haksızlık olur.
Çok büyük haksızlık olur.
Kaldı ki yani hani çok çok etkileyici bir anlamda hani bu benim davamdır diyen çok kuvvetli, çok sağlam LGBT queer edebiyat aynı zamanda diyelim hani edebiyatının eserleri ve filmleri var. Çok çarpıcılar. Hepsini ayrı ayrı konuşabiliriz. Ama hani Bütün bunlar bir yana, evet, bu hikaye sayesinde kendinde kendi olma ihtiyacına artık daha fazla karşı koymayacak ve bunun cesaretini bulup kaçamayacak. Kaçmaktan artık yorulmak, kendini anlatmak, beni böyle bileceksiniz demek konusunda çok çok cesaretlendirici bir yön var. Tabii ki var.
Evet, kesinlikle öyle.
Bir röportajında sormuşlar Andrea Cimana. Bir ergen oğlan kendinden yaşça büyük bir adamla aşk yaşıyor. Anne babası da bunu onaylıyor. Gerçekçi mi sizce bu? Diye. O da şöyle yanıtlamış. Olması gerekir. Aristoteles'in dediği gibi sanat sadece olanlar hakkında değil, olması gerekenler hakkındadır da. Evet, dünyanın daha anlayışlı bir yer olması gerekir. Kimseyi seçimlerinden, yönelimlerinden, fikirlerinden dolayı suçlayıp yargılamamamız gerekir. Daha anlayışlı bir dünya kurmak için kibar, iyi niyetli, olgun karakterler yazmak işe yarar mı bilmiyorum ama en azından okura kabalıktan geçilmeyen şu günlerde şöyle taze bir nefes aldırmış olması bile yeterlidir belki. Baksanıza, bir de birçok kişiye ailesine ve çevresine açılmak cesaretini vermiş Elio. Karin'le sohbet ederken arada bir ister istemez Elio ile Oliver'ın hikayesinin devamını anlatan Bulbeni'ye de atlıyoruz. Umarım kafanızı karıştırmıyoruzdur. Andrea Acıman roman yolculuğuna geç başlıyor ama açığı kapatmak istercesine üst üste birçok eser veriyor bu alanda da. 2010 yılında 8 Beyaz Gece, 2013'te Harvard Meydanı, 2017'de Enigma Varyasyonları ve 2019'da da sözüne edip durduğumuz Bul Beni yayımlanıyor. Elio'nun Adınla Çağır Beni de anlattığı o yazın 15 yıl sonrasına yolculuk yapıyoruz bu kez. Ve karakterlerimizi birbirlerinden uzak ama hep bir şekilde yakın geçirdikleri yeni hayatlarında buluyoruz. Ortada bir devam romanı olunca, yazar okuruna yarattığı kişilerin geleceğini de sununca, iki kitabı birleştirerek yorumlamak kaçınılmaz oluyor. Hem bir yazarın dünyasına girdi mi tek eserle sınırlı kalamıyor insan, değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Anlayışınıza sığınıp Adınla Çağır Beni'den devam ediyoruz ama arada Bul Beni'ye uğramaktan kendimizi alamıyoruz yine. Bu arada yazarın dünyası demişken yeri geldi yine Acıman'ın bir röportajına başvuralım. Bir karakteri öyle enine boyuna tarif etmem. Sahneyi anlatmak için de birkaç kelime bırakırım ortaya. Ne bileyim, bir esintinin eve taşıdığı bir koku mesela. Bu zaten yeterlidir her şeyi hissetmek için.
Bu romanda mekanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mekan kullanımının diyelim. Yani objeler de öyle kullanılıyor. Sanki kokular, her şey böyle küçük dokunuşlarla geçiliyor. Yani karakteri tamamen her şeyiyle anlatmıyor ama öyle küçük dokunuşlarda veriyor ki üstüne bastırmadan duyulara, duygulara hitap ediyor anlatımı. Sen bu açıdan bakıldığında ve genel olarak Acıman'ı nasıl bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlarsın?
Çok büyük bir atmosfer kurma ustası. Çok önem veriyor ona. Adınla Çağır Beni'nin beş duyuya seslenen yanı var. Yani işte o cırcır böceklerini duyuyorsun. Kayısı ve şeftali ağaçlarının kokusunu alıyorsun. Faldanın taze yıkanmış o işte çarşaflarını, hışırtısı da dahil olmak üzere. Rüzgar başrolde, villanın o ahşap zemini, pancurları, hepsini. Ben sana derken bile hani bütün bu kokuları...
Tekrar hissediyorum. Evet.
Keza Bul Beni'de de yani bambaşka çeşitleniyor mekanlar. Bu bir yanı. Öte yandan mekan kullanımı çok çok değişik yazarın. Yani hani dedim ya, klasik anlamda bir ülke, bir şehir, belli bir iklim, işte bir coğrafya diye bakmıyor. Kahramanının anısının oluştuğu, yani hikayesinin vazgeçilmez parçası olan yeri hakkını veriyor ve o mekanı mabede dönüştürüyor. Mabet diye de Bul Beni de aslında bunu adlandırıyor. Baba oğul, hani Elio ona işte son öpüştükleri yeri gösterirken ve aslında ben her oraya gittiğimde ne kadar kalsam orada Oliver'la konuşuyorum diyor. Ve Miranda hani soruyordu, ne diyorsun peki diye. Bul Beni diyorum diyor. Bunun gibi yani hani bakıldığında evet, hepimiz için yaşadığımızın yoğunluğuyla beraber biricikleşen, hafızanın ayrılmaz parçasına dönüşen mekanlar var ve keza objeler var. Onlardan biri işte bu Elio'nun sığınak olarak kullandığı Monet'in taraçası denen yerin kartpostalı. O kartpostalı Oliver'dan önce orada kalmış Maynard diye, ismini bile sonradan zor hatırladığı Elio'nun bir eski öğrenci aslında almış ve hissettiğimiz, yani Elio'ya aşık ama Elio daha 15 yaşında, buna karşılık farklı verecek durumda halde değil. O yoğunlukta ya da hissetmiyor. Belki bir gün beni hatırlarsın deyip Maynard bunu bırakıyor. Oliver'ın da tuhaf bir şekilde hani Elio'dan aldığı tek şey o.
Hı hı.
Ve o kartpostalın arkasında işte kitapta da yine hani o büyülü kelimelerden biri şu korkordüğüm hani kalplerin kalbi, yüreklerin yüreği denilen alıntı. Onu ekliyor. Ve sonrasında da hani bize şeyi de düşündürüyorlar. Bu Elio ve Oliver öldüğünde hani o çerçevelenmiş kartpostal nereye gidecek? Oğlanlar mı sahiplenecek? Ben şey gibi ummak istedim yani hani Oliver'ın kendi oğulları değil de sonradan işte Samuel ve Miranda'nın çocuğu olarak doğan ve Samuel'in Oliver adını verdiği aslında şey Elio'nun küçük kardeşi ama Elio ve Oliver'ın kendi çocukları gibi de bir yandan gördükleri Oli. Herhalde o sahip çıkar diye düşünmek istedim. Evet. Yani eşyaların da hani hakkı vardır ya ve hani
evet,
kimde nasıl devam edecek? Kime bıraktığında bir küçük işte ithafınla aslında diğer kitaplardan bambaşka bir hazineye dönüşen bir kitap. Başkasının hani alıp bu çöp müdür diye bir yana atacağı ama senin hani onun uğruna hayatını vereceğin minicik parçalar. Hikayesiyle anlamını bulan, kıymetini evet, bulan parçalar.
Çok baskın bence bu kitapta objeler, mekanlar, dediğin gibi cırcır böcekleri, kokular, duyular.
İşte bu
duyular.
Şey ya hani dedik ya bu sürgün kısmının da bir parçası. Bir yerden bir yere sürüldükçe eşyaların azalır, parçalanır, bir şeyleri bırakırsın.
Evet.
İlgisiz uyumsuzlar yan yana gelir. Tıpkı evet, hikayen gibi olur. Herhalde kendi hayatında da böyle çok ayrılamadığı, bir kısmını kaybettiği, kaybettiğine yandığı, kim bilir kendisinden önce ne hikayelere sahip olduğunu düşündüğü objeleri var diye düşündüm ben yazarın.
Ya da belki onlara hiçbir zaman sahip çıkamadığı için oradan oraya gitmek yüzünden o objelerin değerini ve kıymetini tabii, bilerek tabii, onları bize de anlatmak ve değerlerini, kıymetlerini bildirmek istiyor da diyebiliriz. Müzik de büyük yer tutuyor.
İnanılmaz.
Bul Beni de daha da sanki ağırlığını arttırıyor.
Anlatım parçası haline getirmiş zaten bölümlemeleri ona göre yapmış ve tamamen müziğin ritmi işte bu ana ezgi diyeceğimiz şey. Zaten hani iç içe geçen hikayelerde yine bir kemancı bir aşık da var.
Hı hı.
Daha tarihte çerçeveleniyor bu Michel'in babası ve onun hikayesi diye. Elio zaten yani müziği kendi odak noktasına koyuyor. Ama bir karakterin müziğe tutkusundan öte Andrea Cima'nın tabii hani disiplinler arası sanattan beslenme hali. Sanki Ezel ve Ebed'i anlatmak için kelimelerin kendisinin yetersiz kalabildiği noktada müziğin dilini, resmin dilini, heykelin dilini, bütün bir arkeolojiyi, mitolojiyi alabildiğini dahil ediyor anlatıya. Bunu da çok mütevazı bir üslupla yaptığını
evet,
düşünüyorum.
Evet, çok yani bilgi verir gibi,
asla
insanın
değil,
kafasına kakar gibi değil.
Asla
yani
değil.
Orada da işte o küçük dokunuşlar oyununu yapıyor.
Yani hikayenin parçası kılıyor. Hepimiz için de her şeyi çok anlaşılır kılıyor. Yani hani küstahça altında ezildiğimiz bir bilgi birikimi yok.
Kesinlikle.
Bu hikayeler var. Bunlar yani ben yazarken sanki aklımdaydı. Karakterim de zaten hani dünyayı böyle görüyor. Ve şimdi size teslim bütün bu hikayeler. Sizin kendi coğrafyanızdan, kendi yaşanmışlıklarınızdan ekleyeceklerinizle beraber der gibi. Ve çok büyük bir yüce gönüllülük o. Yani onu da inanılmaz takdir ediyorum. Çok daha ukala bir anlatı da oluşturabilirdi. Gani gani hakkıydı birikimiyle. Yapmıyor.
Yani gayet entelektüel anlatılar bunlar ama alçak gönüllü entelektüel anlatılar
çok
diyebiliriz. Andrea Acıman bir gün iddialı bir roman yazmak için masasının başında çalışırken kendini bir yüzme havuzunun kenarında, tek ayağı havuzda, kulağında kulaklıklarıyla klasik müzik dinleyen bir ergeni yazarken buluyor. Yazmak üzere oturduğu roman değil bu. Hatta önceleri bir roman bile değil. Sadece bir ev hayali belki de. Bahçesinde de bir genç. Birkaç sayfa yazıp kenara koymak niyetiyle devam ediyor. Sanki o zorlu ve iddialı asıl eserin arasına atılmış rahatlatıcı bir parça gibi. Ama çıkamıyor o ergenin ve o yazlık evin dünyasından. Sonra İtalya'daki o villayı yazarken çocukluğunun ve ilk gençliğinin geçtiği Mısır'daki sahil evlerine doğru bir yolculuk başlıyor. Gerçekleşmeyen tutkularla, kafasını karıştıran çelişkili duygularla dolu gençliğine doğru hızla süzülüyor. Bir de bakıyor ki o iddialı roman rafa kalkmış, yerine o ilk, o en taze arzunun anlatıldığı Adınla Çağır Beni almış.
İtiraf edeyim, diyor sorulduğunda. Şehveti yeniden yaşamak için yazıyorum. Yok, şehvet değil, arzuyu. Şu andan itibaren, dedim içimden, şu andan itibaren yaşamımda daha önce hiç duymadığım apayrı bir duyguyu, çok değerli bir yere vardığımı, bunu ebediyen istediğimi, ben ve başkası değil ben, sadece ben olduğumu, kollarımdan geçip giden her ürpertide bana tümüyle yabancı ama kesinlikle alışılmadık olmayan bir şey bulduğumu hissediyorum. Bu tümüyle tüm yaşamım boyunca benim bir parçam olmuş ama ben onu yanlış yere koymuşum da Oliver onu bulmama yardım etmiş gibi. Rüya doğru çıkmıştı. Eve dönmek gibi bir şeydi bu. Yaşam boyu neredeydim ben diye sormak gibiydi. Ki bu, sen çocukluğumda neredeydin Oliver diye sormanın başka bir yoluydu. Ki bu da, bunsuz yaşam nedir ki diye sormanın başka bir yoluydu. Ki bu yüzden sonunda bir kez değil birçok kez durursan öldürürsün beni. Durursan öldürürsün beni diye bağıran o değil bendim. Çünkü bu aynı zamanda benim rüyayı ve fantaziyi tümüyle tekrar ettirme tarzımdı. Ben ve o, hasreti çekilen sözcükler, onun ağzından benim ağzıma, ağızdan ağza değiş tokuş edilen sözcükler, ki herhalde ben müstehcen sözcükler kullanmaya başlamış, o da bunları benim ardımdan tekrarlamaya başlamışken, önceleri çok alçak sesle ve sonunda ''Adınla çağır beni, ben de seni benimkiyle'' dedi. Ki hayatım boyunca böyle bir şey hiç yapmamıştım. Ve kendi adımı sanki onun adıymış gibi söyler söylemez, hayatımda daha önce hiç paylaşmadığım ve sonrasında da hiç paylaşmayacağım bir diyara götürdü beni bu.
Filmden biraz konuştuk ama ben birazcık daha konuşalım istiyorum.
Seve seve.
Çünkü ben itiraf edeyim, ben önce filmi izlemiştim, sonra romanı okudum. Romanı daha lirik bulduğumu söylemek zorundayım ama film de bence iyi bir uyarlama. Sen karakterleri karşında kanlı canlı bulunca bu kadar etkilendiğin bir romandan, çünkü genellikle film uyarlamaları bir hayal kırıklığı yaratır ya, neler hissettin, nasıl buluyorsun filmi?
Ben tabii hikayeye bu kadar aşık oldum ve daha da beter tınladığım için, yani bir nevi sapığı gibi. Şimdi öyle bakıldığında kitabı ilk okumuş imajı uyandırdığıma eminim. Öyle değil ama.
Aa öyle mi? Sen tabii, de benim gibisin
tabii
yani.
Tabii ben bu hikayeye çok geç kalmışlardanım. Hani o later kısmına giriyor. Filme de öyle. Yani ben bir takım şeyleri arada zamanın durduğu olur, hayatın araya girdiği olur, bazı popülerleşen şeyleri zaten çok sonradan algılarım. Ama o benim için doğru zamandır. Kitaptan hiç haberim olmadığı gibi film almış başını yürümüş. Yani dünyalar kalkmış kopmuş 2017 yapımı bir film. 2019-20 falan olmalı yani. Ben evet orada bir yani hani şey var.
Şaşırttın beni.
Tabii ben hep şaşırtırım ama. Şaşıracağını biliyordum. Call Me By Your Name var ve ben hani onsuz yaşıyorum, sıkıntı yok. Sonra işte filmi izledim. Yani etkileyiciliğinde çok çarpmış beni. Filmler vardır. Bir kısmını tekrar izlemeye cesaret edemediğim. Belki hani sana da olmuştur bilmiyorum. Hani o kadar çarptı ki bir daha izlesem izlerim ama izlemeye hani sanki gücüm yok gibi. Bu en o anlamda çarpıldığım film olmadı. Sadece filmle işim bitmedi. Yani bir izledim. Bir takım yerlerde zaten hani böyle bir tak diye kesiliyordu ve bir sekanstan diğerine atlanıyor. İnanılmaz ama yani müzik de kesiliyor, şey de kesiliyor. Acaba sansürlendi mi falan diye düşünmüştüm. Değilmiş ama yani hani yönetmenin
tercihi.
Kendi tercihi. Filmle işim bitmedi. Ben tabii ilkinde çok da sürpriz olacağını sanmıyorum. Hepimiz gibi Elio'dan çok etkilendim. Yani daha doğrusu Elio'yu da hani o halde canlandıran Timothée Chalamet'in oyunculuğunda. Hani Elio'ya bakmaktan Oliver'ı gözüm görmedi. Başka filme dair de hiçbir şey yakalayamadığımı düşündüm. Hmm. Aradan bir gün geçti. Ertesi gün oturdum. Baktım hala film bende devam ediyor. Ya ben bir daha bunu izleyeyim. Sanki hakkını vermedim. Bir bakayım Oliver ne yapıyor o sırada diye. İkincide de Elio'yu izledim.
Bu Timothy'nin acayip bir büyüsü var o çocuğun ya.
Onun için ayrı program yaparsan seve seve konuşurum.
Gerçekten çok dehşet bir büyüsü var. Doğru yani hani.
İkide de bu böyle gittikten sonra bir ertesi gece bu böyle bir artık şeye dönüştü. Yani kimseye de söylemiyorum, kendi kendime yaşıyorum. Şimdi hani diyeceksin ki...
İçimde yaşıyorum diyorsun.
Ama hakikaten böyle korkuyorum da biraz. Bir yandan işte hem çok yazıyorum, daha da yazarım. Yani kitap yazarım bu hikaye ve filme dair. şimdi senle dolayısıyla hani herkese anlatmış oluyorum ama kendime ait bir yanı var ve sanki hani onu anlamazlarsa beni anlamayacaklar gibi hissettiren o kadar kişisel bir yanı var hani korumak istediğim. Çok da kırılgan bir şey o. Yani hani bu filmi izlemeyen bir insan beni çok üzecek, anlatabiliyorum ya da hani hikayeyi gibi bir şey. Hani bu naiflikte. Üçüncüde nihayet Oliver'a bakabildim. Sonra dedim yönetmen ne yapmış? Ama sinematografi çok güzel. Yok işte müzikler ayrı. Filmin müzikleri de hikaye gibi. Böyle böyle ben her gün filmi izler oldum. Ondan sonra ya bunun senaryosunu bulabilir miyim diye baktım. Hala kitaba gelmedim farkındaysan. Hmm. Senaryoyla vakit geçirdim.
Bu arada senaryoya hiç bulaşmıyor Andrea Cimino. James Ivory yapıyor.
James Ivory yapıyor. Sonra James Ivory'nin senaryosundan Luca bambaşka da bir şey yapmış aslında. Bu kadar çok kelimeye boğulmuş bir karakterin birinci tekil şahıstan zihninde yansıyan katmanlaşmış bir şeyin kitabın dilinden bağımsız sinematografik kendi dilini bulması çok çok büyük bir meydan okuma.
Müthiş bence. O açıdan bence müthiş. Yani belki ikimiz için de önce filmi izleyip sonra kitaba dönmüş olmanın böyle bir şeyi var. Burana hakkını vermek gerekiyor sinematografinin. Çünkü gerçekten o duyguyu yakalamış. Tabii ki kitap daha lirik. İster istemez yani.
Nasıl olmasın? Bir de tabii, yani katmanları var. Tabii. Yani tabii.
Hani, atlanan yerleri de var. Atlanan bölümleri
İnanılmaz.
De var.
Hatta duygusu değiştirilen bölümleri var. Evet. Ve orada ben hani Acıman'ın tanıdığı alana da büyük hayranlık duydum. Ama yine onu da varyasyon takıntısıyla açıklıyorum. Yani onlar böyle anlatmayı tercih ediyorsa, bunu alıyorsa ona da alan tanıyor. Çünkü kendi hikayesini zaten anlatmış. Hayır, benim algımda hani sinemada bu böyle olacak demiyor. Bu kadar hani helalleşmek kendi içinden çıkan bir hikayeyle ve teslim etmek de bana büyüleyici geliyor. O da evet Luca'nın versiyonu ve işte Timothée Chalamet ve Armie Hammer'ın canlandırdığı haliyle hani ebedileşen kısmı. Çok çok sonra hani kitaba geldiğimde tabii kitabın katmanları, ona eklenen Bulbeni ile beraber tekrar adınla çağır beni'ye dönebilme. Bu bitmeyen
döngü.
Aynen. Yani hani bunun içinde benim işte bir adaya bıraksam, bunları da versen yanıma hani böyle
gider
böyle
diyorsun, ne olur
gider, çünkü bu hikayenin
ıssız bir adaya düşecek olsanız yanınıza ne alırdınız Sayın
Karinkaraş? cevabım yoktu vallahi, hani işte bunları bıraksam bunların içinden ben hani türlü çeşit kendi yolculuklarıma gitmeye devam edeceğim. Dediğim gibi yani hiç mi çarpıldığım hikaye yok, hiç mi film yok, sürüyle daha bile fazlası, ama hani bununla işimin bitmemesine çarpılıyorum ve dediğim gibi yani o hafıza, hatırlama, hayatın hakkını verme, yarım kalmış hayatlar şey duygusu da veriyor. Tamam, benden sonra da devam edecek gibi. Biraz ölümle ödeşme konusunda hani kendi o küçücük zerre olma halindeki, ama hani o biriciklik, çünkü senden hakikaten bir tane daha yok, ama bir yanıyla da İşte bu kadarsın hani hikayelerden bir hikayesin, parçalardan bir parçasın ve devam edecek. Bunları hissettirmesi açısından çok büyüleyici buluyorum. Yani hani Acıman aynı zamanda deli bir Proust tutkunu.
Ve derslerini falan da veriyor galiba, değil mi? New York Üniversitesi'nde.
Ve hani aynen işte bu, hatta bir kitabı da var. Ben bunlardan hani kendimi sıyırabilirsem bir ara külliyatına gideceğim.
Bir de Mısır'dan çıkış diye bir anıları var, anı tabii kitabı var. O Türkçe'ye çevrilmedi sanırım.
Yok, zaten hani külliyatta inanılmaz eksikler evet var. Keşke evet, yani hani evet, bir çok da yakışır. Yani hani Türkçe'ye kazandırılmalı bu yazar bütün bir edebiyat dünyasıyla. Çünkü her birini okuduğumuzda tekrar tekrar hani birbirine sarıp aslında algıladıklarımızı da genişleteceğiz. Her yazar böyle yapmaz. Her birinde çok doğru farklı şeyler deneyebilir. Hakkıdır.
Tabii.
Ama o yaratıcılığını da hani hayat birikimini de entelektüel bütün toplamını da bir meselede hani derdi olan şeyde odaklıyor. O da çok böyle hani prizma duygusu şey etkisi yaratır. Ondan umarım mahrum kalmayız.
Adınla Çağır Beni okurken sadece arzunun, tutkunun, aşkın sesini duymadım ben. Ergenliğin geçmişte kalmış o içe dönük kısık sesi de geldi kulaklarıma. Hayatımızda yarım kalan, gerçekleşmeyen hikayeler üzerine de çok düşündüm. Anılar, anı parçaları, hatırlamak ve hayaller üzerine de. Cinselliğin açıkça ve coşkulu bir şekilde anlatıldığı bir romanı bir yanıyla da çok naif bulmak ilginç, değil mi? Belki de Andrea Acıman'ın en büyük başarısı bu. romanın kahramanlarından, yaşananlardan öteye taşıdığı bir duyguyla sarıp sarmalıyor okuru. Tabii filmi izleyince onlar kanlı canlı karşınızda beliriyor ve o duygu biraz hafifliyor. Olaylar, kişiler ve yaşananlar ağır basıyor ve o olağanüstü İtalya kırsalı görüntüleri. 2017 yılında Luca Guadagnino tarafından beyaz perdeye aktarılan filmde hakkında bol bol konuştuğumuz Timothée Chalamet canlandırıyordu Elio'yu. Oliver rolünde ise Armie Hammer vardı. Romanın da filmin de önemli bir karakteri olduğunu düşündüğüm babaya da Michael Stuhlberg hayat vermişti. Film en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazandı o yıl. En iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi film müziği dallarında da aday oldu ama tek heykelcikle yetinmek zorunda kaldı. Yani yazık oldu bizim Timothy'ciğimize. Neyse bırakalım Timothy'yi de dönelim Elio'ya. Evet, onun kendini keşfetme hikayesi adınla çağır beni. Büyüme hikayesi. Yani yine İngilizlerin deyimiyle bir coming of age romanı, Almanların deyimiyle ise Bildungsroman konuştuk. Galiba bu tür hikayeler okurun kendisini karakterlerle özdeşleştirmesi için daha çok fırsat tanıyor, ne dersiniz? Sonuçta kim geçmemiştir ki ergenliğin o ucunda ışık olduğunu bile bile kapkaranlık hissedilen dehlizlerinden? Sadece ergenlikte değil elbette mesele. Paylaştığımız duygular, hayaller, hadi itiraf edelim, arzular.
Hayatının bir aşamasında işte çok yakınının olan bir insanla bir macera yaşamışsındır. Bu bir sevgilin olabilir, bir çocukluk arkadaşın olabilir ve o hikaye senindir. Hatta öyle bir kodları vardır, gizli dili vardır. Hani kimseler algılayamaz. Bunun gibi hani aramızda bunu çoğaltabileceğimiz, paslaşabileceğimiz, sen bir şey dediğinde hani bende bambaşka bir şeyi ortaya çıkaracak ve o bitmezliği içinde büyüleyecek bir hikaye. Herkesin hani içinden geçmek için bir şans vermesini dilerim bunlara. Ben kendi zamanımda hani böyle denk geldiği için çok mutluyum. Bul Beni de Elio'nun doğum gününün 16 Kasım olduğunu öğrendik. İşte Oliver orada kendine küçük bir ritüel yapıyormuş, bulunduğu yerde gidip bir göle hani sevgilisini yaşıyor. 16 Kasım'da gerçekten Elio'nun doğum gününü kutlayanlar var. Hani ben dünyada bu şeyle
yalnız
gerçekten küçük yani klanım var. ve hani Luca'nın filmi çekmesini de bekliyorum.
Ha, Bul Beni'nin filminin de çekmesini bekliyorum.
Tam tabii hani Bul Beni olmayacaktır o. Yani Bul Beni'nin de çünkü filme çekilebilir bir yanı yok. Ama hani filmin o hikayenin devamını filmde de görmeyi çok arzu ediyorum. Özellikle diliyorum. Acıman tekrar döner mi karakterlerine? Onu da bilmiyorum. Yani hani böyle bir o da yine benim işim bitmedi bunlarla deyip hani dönmüş. Ama dediğim gibi yani Oliver hala bir o muamma halini koruyor. Yazarının bir işte kahramanıyla yenişememe hali de bana muhteşem geliyor. Bir üçüncü kitaba başlasa kimse niye başladı daha demez. Hani merak ederiz çünkü yine kim bilir hayatlarının neresinden dalıp neyi anlaşılır kılıp kimin aracılığıyla nasıl bir sürprizle gelecektir.
Ben üçüncü kitap için önerim şu annenin hikayesi de olsun işin içinde.
Yapmıyor, onu yapmıyor.
Yapmıyor, yapmıyor.
Orası dediğim gibi yani kalbimizde bir ara çok eleştirilmeye de açık bir yanı yani anneler çok arka planda.
Andre Acıman iki erkeğin aşkını yazarken bir tabunun üzerine gittiğinin pek farkında olmadığını söylüyor. Ve toplumsal ahlak konusunda yeni bir sayfa açtığını düşünüyor. Yine pek de farkında olmadan. Çocukluğunu İskenderiye'de, her ne kadar bir yönüyle dini ve ırkı yüzünden onu reddeden şehir olsa da, bir yanıyla da barındırdığı renkler, çeşitlilik ve canlılıkla farklılıkların yarattığı uyumu taşıyan o şehirde geçirmesinin, o şehirde eşcinsel aşkın söze dökülmeden kabul gördüğünü gözlemlemiş olmasının payı var belki de, bu hala hassaslığını sürdüren konuyu bu denli rahatça ve ahenkli yazabilmesinde. Adınla Çağır Beni, onu tek boyuta indirmeden, katmanlarının hepsine saygı göstererek ve çözmeye çalışarak, tüm sanat dallarıyla kurduğu sıkı bağı hissedip bu bağların izinden gidebilecek, edebiyatın ve aşkın lezzetine tutkun, ön yargısız okurlarını bekliyor. Sinemanın büyüsü malum ama bazen sekte vuruyor edebiyatın gücüne. İzledim ben o filmi, kitabını okumasam da olur dediğimiz her an sözcüklerin büyüsünü kaçırmış oluyoruz sanki. Ben filmiyle yetinmeyip Adınla Çağır Beni'yi okuduğum için mutluyum vallahi. Bölümümüzün esas olanı Adınla Çağır Beni, Sühal Sertabipoğlu çevirisiyle Sel Yayıncılık tarafından ulaştırılıyor okurlara. Devam romanı Bul Beni de öyle. Onun da çevirmeni Berrak Göçer. Andre Acıman'ın Türkçe'ye çevrilmiş bir romanı daha var, Harvard Meydanı. O da Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmış. Ama ne yazık ki tükenmiş. Meraklısına yine sahaf yolları gözüküyor yani. Bölüm konuğumsa sevgili yazar arkadaşım Karin Karakaşlı'ydı. Başka Dillerin Şarkısı, Müsait Bir Yerde İnebilir Miyim, Cumba, Yetersiz Bakiye, Asiye Kabahat'ten Şarkılar Dinlediniz adlı eserlerini Can Yayınları'nın listesinde bulabilirsiniz. Genç ve küçük okurlar için yazdığı Ay Deniz'le Buluşunca, Konaktakiler, Dört Kozalak, Gece Güneşi gibi kitaplarını ise Gün Işığı kitaplığında. Konaktakiler ve Dört Kozalak Storytel TR'den dinlenebilirdi. Karin'in kalemiyle tanışmamış olanlar varsa aranızda daha fazla zaman kaybetmeyin derim. Bir de Adınla Çağır Beni'ye ve onun unutulmaz karakteri Elio'ya duyduğu sevgi sizin de içinizi titretmedi mi? Konuklarımdan birileri bir kitabı böyle tutkuyla sevdiler mi? Ben okurumu yaptığım için yeniden mutlu oluyorum. İyi ki böyle okurlar var.
Ben Elio'yu tanıdığım için, Elio aracılığıyla da hani Oliver'ı bilir hale geldiğim için çok zenginleşmiş hissediyorum yani hakikaten. Kendi anılarımın ve hayallerimin parçası olarak yaşıyorum.
Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com. Ve son sözü Adınla Çağır Beni'ye bırakıyoruz. Korkma, bunlar başına gelecek. En azından ben gelmesini diliyorum. Ve senin en beklemediğin zamanda gelecek. Doğa en zayıf noktamızı bulma konusunda çok ustadır. Yeter ki unutma, ben varım. Şu anda bir şey hissetmek istemiyorsun. Belki de hiçbir zaman bir şey hissetmek istemedin. Bir şeyler hakkında konuşmak isteyeceğin kişi belki de ben değilim. Ama yaptığın şeyi hisset. Onu süzdüm. Yalan söylemem ve ona tümüyle yanlış bir yöne saptığını söylemem gereken an buydu. Söylemeye yeltendim. Bak, diyerek sözümü kesti. Güzel bir arkadaşlık yaşadın. Belki arkadaşlıktan da öte bir şey. Ve sana imreniyorum. Benim yerimde olsa babaların çoğu her şeyin geçip gitmesini diler. Yahut oğulları tekrar ayaklarının üzerine basar hale gelsin diye dua eder. Ama ben öyle bir baba değilim. Acın varsa tedavi et. Ve bir alev varsa üfleyip de söndürme. Ona karşı sert davranma. Geri çekilmek geceleri uykumuzu kaçırırsa korkunç bir şeydir. Başkalarının bizi unutulmak istemeyeceğimiz kadar kısa bir sürede unuttuğunu görmek de bunun kadar kötüdür. Biz olsak yapacağımızdan daha hızlı yapılan şeylerin ardından iyileşmek için kendimizden öyle çok şeyi fırlatıp atıyoruz ki 30 yaşında iflas ediyoruz. Ve yeni birisiyle başladığımızda verecek pek bir şeyimiz kalmıyor. Ama bir şey hissetmemek için hiçbir şey hissetmemek yazık. Bunları kavramaya başlayamıyordum bile. Şaşkına dönmüştüm. Yersiz mi konuştum diye sordu. Başımı hayır anlamında salladım. Öyleyse bir şey daha söyleyeyim. Gerginliğini giderir. Ben belki yaklaştım ama senin yaşadığını hiç yaşamadım. Bir takım şeyler daima beni geri çekti ya da yarı yolda durdurdu. Hayatını nasıl yaşayacağın sadece seni ilgilendirir. Fakat unutma, yüreklerimiz ve bedenlerimiz bize sadece bir kez için verilmiştir. Çoğumuz ister istemez sanki yaşanacak iki hayatımız varmış. Birisi taslak, öteki mükemmel versiyonmuş ve ikisinin arasında bir sürü versiyonlar varmış gibi yaşarız. Ama sadece bir tane vardır. Sen bunu anlayamadan yüreğin yıpranır ve vücuduna gelince ona bakacak pek kimsenin kalmayacağı, yaklaşmak isteyenin hiç olmadığı bir noktaya varırsın. Şimdi keder var. Ben acıya imrenmem ama senin acına imreniyorum. Derin bir nefes aldı. Bir daha bu konuda hiç konuşmayacağız belki de. Ama dilerim konuştuğumuz için bana hiçbir zaman gücenmezsin. Sen bir gün benimle konuşmak ister de kapının açık ya da yeteri kadar açık olmadığını hissedersen ben korkunç bir baba olmuşum demektir.